Selamlar, Kozmik Sezgin'in yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Arda, yanımda Esin ve Atakan var. Nasılsınız?
Hello!
Bu kadarız ama
vallahi
bugün yani. Çok heyecana gerek yok. Bu kadar, 3 kişiyiz. Devamı nerede diye sormayın.
Devamını yolda kaybettik maalesef.
Devamı şey, Mad Lions maçını izlerken bayılmış Bediran. Tansiyonu düşmüş, su çalmaya götürdüler Bediran'ın suratına.
Ben de şu an hastaneden bağlanıyorum zaten.
Aynen. Nazlı da Bediran'ın bayıldığını duyunca Bedirhansız olmaz dedi. O da bir bayıldı. O yüzden şimdi 3 kişiye düştük. Ama buradayız. Buradayız. Allah'a şükür buradayız. Biliyorsunuz her bölüme başlamadan önce mükemmel bir sponsor bandımız var. Sponsorlarımız Pizza Lokale, Bino Game'e ve Hollywood.com.tr'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu programı hayata geçirmemize imkan sağladıkları için. Ayrıca geçtiğimiz podcast'te biliyorsunuz bir çekiliş duyurmuştuk. Demiştik ki Supermassive'in dünya şampiyonasında aldığı ilk galibiyet hangi takıma karşıydı demiştik. Ve bunun ödülünün Bino Game'den 1780 RP olduğunu açıklamıştık. Bu çekilişin sonuçları açıklandı ve çekilişin kazananı neydi? Hemen bakıyorum. Lulyet. Lulyet oldu. Bu programın YouTube ve Spotify linklerini tweetlerken altına da mention olarak etiketleyeceğiz zaten Lulyet'i. Eğer Lulyet ödülünü almazsa da yedek talihlimiz Çınar Hox. Oh! Bugün 7 maç vardı. Biraz yorgunuz. Biraz dargınız. Yok ne dargın, 2 tane galibiyet aldık. Fişek gibiyiz, fişek, alev gibiyiz.
Müthiş.
Günü Rainbow Seven V3 maçıyla açtık. V3'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci maç Ints Supermassive'di. Supermassive'in mutlak galibiyetiyle sonuçlandı. 17-2 idi galiba ezici üstünlüğümüz. Öyle bir şeyler. Sonra V3 Unicorns of Love vardı. Unicorns of Love favori çıktığı maçı 1-0 aldı. Ardından LGD R7 vardı. Dünyanın en saçma maçı R7 bu maçı 1-0 aldı. Ardından Unicorns of Love'ın ikinci maçı PSG'ye karşıydı. 1-0 kazandılar. Ardından Supermassive'in Mad Lions'a karşı maçı vardı. Supermassive onda 1-0 aldı, 1-0 kazandı. Ve günün son maçı olarak da Team Liquid Legacy'ye karşı oynadı ve Team Liquid maçı kazandı. Dilerseniz sırayla başlayalım. Bu yeni maçı ele alalım. Tabii ki Supermassive övmek şartıyla.
Tabii ki canım o.
O Allah'ın emri. Çok,
Supermassive maçlarını sana mı bıraksak?
Kime?
Supermassive maçlarını.
Yok bana bırakmayın ya. Benim ne haddime?
Sona. Ne sana?
Ha sona. Ben de bana bırakacaksınız diye heyecanlanmıştım ya.
Saçmalama
tamam.
Be.
Nasıl ezildim abi? Tamam sona bırakalım Supermassive maçlarını. Allah kahretsin ya. Rainbow V3 maçıyla başlayalım o zaman. Bu maçı V3 kazandı Japonya temsilcisi. 16'ya 6'lık bir skor farkı vardı. Evet maç hakkındaki yorumlarınızı alalım. İlk önce Esin başlasın.
Bu maç açıkçası bana göre körler sağırlar birbirini ağırlar tadında bir maçtı. Yani mikro olsun makro olsun bir sürü hata vardı. Ve ama şöyle bir şey söyleyebilirim ki Archer hakikaten Archer gibi oynadı yani. Bayağı iyi bir nişancı olduğunu gösterdi kendisi Japonya bazında. Güzel bir maçtı. Hani biraz sıkıcıydı.
Hafif.
16'ya 6 olması da zaten hani kanıtlıyor. Ama aslında Rainbow Seven çok direndi. Ejderha, kule falan almaya çalıştılar. Hani birazcık dengeleme, maçı soğutmaya falan çalıştılar. Olmadı. Belki Rainbow Seven kendine gelir ileriki maçlarda.
Tecrübelendiler.
Aynen öyle. Söyleyeceklerim bu kadar bu maç hakkında.
Ben Atakan'a sözü vermeden önce bir soru sormak istiyorum. Bunu tamamen anlamadığım için. Bu Twitch rakam metası nereden çıktı ya?
Açıkçası bu Twitch rakam metasını solo queue'larda da çok fazla görmeye başladık. Özellikle Kayser ve Karzi'nin maçlarında bayağı gördüm. Çin Super Server'ında ve hepsinde de ağır stomp yiyorlardı. Açıkçası neden hala inatla devam ediyorlar buna bilmiyorum.
Yani bu ikili...
Nereden çıktığını ben de çok merak ediyorum.
Bu ikiliyi çünkü üçüncü kez görüyoruz yanlış saymadıysam bu turnuvada.
Evet.
Üçüncü kez görüyoruz. Bana çok garip bir sinerjiymiş gibi geliyor. Neden
ya şöyle bir avantajı var. Şimdi Twitch görünmez olduğunda Rakan Twitch üzerinden daha rahat engage yapabiliyor. Yani Twitch işte buff aldı. Ultisini vesaireyi işte
Anladım.
W'sunu E atıp daha rahat kullanabiliyor.
Okey.
Twitch'te bana şey buff
Buff aldı.
aldı. Rakan da yanlış hatırlamıyorsam buff almıştı.
Ha,
O
anladım.
yüzden görmeye başladık zaten şey yani iyi scale olan bir şampiyon Twitch.
Öyle.
Ama tabii kullanması yani her takımın bunu iyi bir şekilde kullanması zor. Bugün de
Evet.
gördük bu maçta.
Aynen. Rainbow bunun bir numaralı şeyi
Ya,
oldu, örneği
bugün
oldu.
3 kere seçildi yanlış hatırlamıyorsam Twitch Rakan. Üçünde de takımlar kaybetti.
Aynen LGD bile Twitch'le kaybetti.
Bakıyorum bu arada. Evet, LGD de Twitch Rakan almış. Başka alan kim var? Bir Rakan sayı
Mad
görüyorum.
saldı bize karşı.
Ha,
Dün
Madlines aldı.
vardı bir
Doğru
de.
doğru doğru.
Bir tek Team Liquid dün kazandı yanlış hatırlamıyorsam Twitch rakamla.
Aynen. Bugün bir Rakan piki de Rakan Swain'de gelmiş. Unicorns of Love'ın.
Aynen zaten
Rakan fantezisi
Unicorns of
var.
Love. O biraz değişik bir maçtı, ona değiniriz zaten. Ya bu maçta da bahsetmek gerekirse Rainbow Seven birazcık daha oyun sonuna doğru güçlenen bir kompozisyon kurdu. V3 de daha early de yani oyunun erken aşamalarında güçlü bir kompozisyona sahipti. İşte Elise olsun, Renekton olsun. Yani Ashe de sonuçta Twitch'e karşı biraz daha güçlü bir oyunun erken aşamalarında. Bunu biraz daha iyi değerlendirdiler. Objektifleri de almaya çalıştılar. Güzel takım savaşları yaptılar R7'a göre. Yani R7'ın açıkçası çok değişik item seçimlerine gitti. 23. dakikada Nidalee eden bir asırlık sopa tercihi gördük. Yani
Evet.
sanki biraz erkenmiş gibi. Sopa almak için. Yani teamfightları da kötü oynadı. Biraz zorlama fight yaptılar. Mesela gidip Sion ultisini sete attı. Birkaç kere X. Yani değişik bir maç oldu R7 adına. V3 de burada birazcık daha avantaj elde etti. Grubun üçüncülük, dördüncülük pozisyonları için.
Aynen öyle.
Böyle değişik bir maçtı yani açıkçası. Çok keyif seviyesi
Bana
yüksek bir maç değildi.
play-in'ler başlamadan önce sorsan ilk 3 contender'ına Unicorns of Love'u koyardım. PSG'yi ve LGD'yi koyardım. V3 aklımın hiç dilimin ucunda bile çıkmadı yani. Yok öyle bir şey. Geçmedi böyle bir şey. Hatta ben hatırlıyorsanız ilk bölüm V3'ü gömmüştüm. Sonra tahmin yaparken de V3'ü gömmüştüm. Ama V3 benim söylediklerimin ve düşündüklerimin tam aksini çıkarmayı başardı. Garip. Başarılarını
Ben
devam ettiler.
demiştim
Sen
şaşırtacaklar diye.
demiştin değil mi? İşte analiz. Gördün mü? Yetenek bunlar hep.
Yani sonuçta iki takımın da kötü olduğu için burada birazcık iyi durdu diyelim.
İşte körler sarlar, birbirini ağırlar. Bunu demek istiyorum.
Gerçekten, gerçekten. Tek cümleyle özetlemek gerekirse bu oluyor. Okey. Supermassive maçını geçiyorsak bu arada. Sırada tekrar V3 maçı var sanırım. Aynen. V3 Unicorns of Love maçı var sırada tekrar. Bu maçta Unicorns of Love'ın 28 dakikada bu arada V3'ü yok ettiğini görüyoruz. 30'a 10'luk bir skor var. Bu maç hakkında ilk önce Atakan'a söz vermek istiyorum. Atakan, bu maç hakkında ne düşünüyorsun?
Valla Unicorns of Love sanki draft ekranında direkt maçı kazandı yani.
Aynen.
İşte Camille olsun, Graves. Meta'nın iki güçlü şampiyonu. Ortak koridorda da No Man's Ace'e göre daha iyi bir orta koridor. Ona da Kasadin verdiler. Tüm
11-2.
maç boyunca bedava farm yaptı adam yani.
Aynen öyle.
Bot lane'de de Orianna Nautilus ikilisini gördük. Yani ben söylemiştim dünkü podcast'ta da Unicorns of Love'ın değişik seçimleri var diye. Yani
Evet.
gerçekten iki maçta da beni kanıtlar nitelikte
İkna
draft ekranları
yaptılar.
gördük.
Aynen öyle.
Aynen öyle. Yani erken oyunu iyi değerlendirdiler. Draftları da güzeldi. Makro oyunu da birazcık daha iyi oynadılar. Unicorns of Love tarafı V3'e kıyasla. Yani bot lane'den birazcık oyun açıldı gibi oldu. Yani kolay bir galibiyet geldi Unicorns of Love'dan. Zaten favori olan taraf o taraftı.
Ya şeye bakıyorum, istatistik kağıdı üzerinde farklara bakıyorum da No Man's Kasadin'le 11-2'lik performansını geçtim. No Man's'le Ace arasındaki CS farkı 80'e dayanmış.
Aynen. Ya bir de Galio yetenek güç şampiyonlarına karşı iyi bir pick.
Aynen öyle.
Ona rağmen kolay bir maç geçirdin yani normal.
Evet Esin, bu maç hakkında sen ne düşünüyorsun?
Bu maçta V3 inanılmaz hatalar yaptı. Özellikle Ace'in Nomads'ı kovalaması. Mesela hani bir sürü yetenek atışı kaçırdı. onu geçtim. Bir yerde W flash yaptı. Bunun yerine önce flash sonra W yapsa kesmiş olacaktı adamı. Bu bir. İkincisi, madem topa kadar çıktın, yakalayamadın adamı, yanında Archer var. Yeteneğiyle, Caitlyn'in Q yeteneğiyle onu da kaçırıyor. Hani artık bırakın kovalamayı. Orada belli siz artık şey yiyeceksiniz. Orada
bir... Göte geleceksiniz. Tabii Or...
Aynen öyle. Hani orada yakalanacaksınız artık. Hani bırakın kovalamayı. Alamıyorsunuz o skoru. Ki normalde Atakan'ın da dediği gibi Galio'nun Kasadin'e karşı aslında rahat olması gerekirken Nomans daha 6 level olmadan 2-0'dı yanlış hatırlamıyorsam.
Nomans'ın hani... bir klibi var. Galio'yu dans ettiriyor resmen yani. Bu keşke burada gösterme imkanımız olsaydı.
Hani bu sırada bilmiyorum. Hani o benim gördüğüm en büyük hataydı. Oradan sonra da zaten gerek Ananas, gerek Numans, gerek Gadget bütün oyunu açtı.
Çok teşekkür ederim zaten devamını. Okey. Bir sonraki maçımız. LGD Gaming Rainbow 7 maçı var. Bu maç beni çok şaşırttı.
Valla günün belki de turnuvanın en sürpriz maçı olabilir herhalde.
Gerçekten. Rainbow 7'ın üstünlüğüyle tamamlandı. 20-13'lük bir skor var ortada. Üstüne Rainbow 7'ın objektif performansı zaten takdire şayan. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsun Atakan? Rainbow 7'ın sürprizi.
Yani Rainbow 7 V3 maçından sonra LGD'ye nasıl yenebiliyor yani? Bu nasıl bir garip bir
dengesizlik,
takım.
Çok dengesizlik. Daha
doğrusu LGD'ye mi yeniliyor? Şimdi bunu da bir bakmak lazım. Hakkını yemeyelim tabii ki Rainbow Seven'ın ama. Yani ejderleri iyi stacklediler. Bir de Okyanus ejderi. Şu anki oyunda en güçlü ejder ruhu, daha doğrusu Okyanus ejderi ruhunu aldılar. O büyük bir avantaj. Dördüncü ejderde Peanut'ın karşı jungle ölü olmasına rağmen Smite'ı Ezreal'a Smite kaçırıp ejderi Ezreal'a vermesi zaten tam bir komedi. Ondan önce, sonraki fight'ta Kadim Ejderha fight'ında da Kramer ejderden önce öldü. Yani LGD bu maçı eliyle fırlattı gibi bir şey oldu yani. Zaten bir yerden sonra altın farkı da çok açıldı. Rainbow Seven'da da üstlük yani altın farkının üstüne bir de X diye okunuyor sanırım. Ornn oynuyordu. Ornn'un da takım arkadaşlarına sağladığı item yükseltmeleriyle, yani eşya yükseltmeleri sayesinde bu oyuna yansıyan altın farkı iyice artmış oldu. 40 dakikalık da bir oyun izledik. Yani herkes şaşırtan müthiş bir galibiyet aldı Rainbow 7. LGT'de yani birinci gösterildiği grupta belki de 3. sıraya kadar düştü yani.
Biraz daha zorlasalar 5. bitirecekler zaten Itaka.
Yani cidden inanılmaz. Belki o bile olabilir yani. Şimdi diğer maçları görmek lazım. Yani
bunu dillendirmek istemesek de gerçekten Bediran takımı nasıl övdüyse takım cehennemin dibini görüyor şu an Çin'de.
Aynen öyle. Yani saçma sapan oyunlar izledik yani. Peanut'tan olsun. Kramer flash atmadı. Ejder fight'ında önce hemen düştü. Ondan sonra Kadim Ejder'i verdi. LGD sonra üstüne bir de Baron'u verdiler yanlış hatırlamıyorsam. Zaten ondan sonra da oyun bitti. Hani saçma sapan garip bir oyun izledik yani. Sarhoş gibiydi sanki LGD maça çıktığında.
Esin sen ne düşünüyorsun bu maç hakkında?
Benim açıkçası beklediğim LGD bu değildi. Hala bu değil. Ben hala bir şeyler başaracaklarını düşünüyorum. Ama biraz da içimde acaba 4. slot hata mıydı sorusunu getiriyor aklıma. Hani bunu açıkçası Mad Lions'ta da görüyoruz.
Evet.
Hem LEC hem de LPL bu sene 4. slotu aldı 2 tane ligin kapanmasıyla. Bu ama hani 4. slot bence kesinlikle hataydı. Şöyle düşünüyorum. Acaba bunların yerine Invictus Gaming gelse böyle mi olacaklardı? Ben açıkçası böyle olacaklarını düşünmüyorum.
Sanmıyorum.
Ama nasıl olduysa tecrübesizlikten mi diyelim, böyle şey hani çok garip oynuyorlar. Zaten maçta 5. banı da atmadılar. İlk aşamada 2 ban attılar sadece. Bu Çok garipti. Ama oyunda yaptıkları bazı zekice hamleler vardı. Mesela Ezreal Ejder'e yetişmesin diye geç öldürdüler. Ama yine de kaptırdılar Ejder'i falan gibisinden.
Evet, Tinap daha aktifti zaten bugün.
Ama yanlış yaptıkları çok fazla şey vardı. Umarım giderler eve biraz düşünürler biz ne yapıyoruz diye ve kendilerine gelirler.
İnşallah.
Ya düne kıyasla LGD bu arada daha iyi oynadı ama yine kaybettiler. Yani her gün birazcık daha üstüne koyuyorlar. Yani
her gün birazcık daha üstüne koyuyorlar ama iki günleri kaldı. Yani öyle düşündüğüne göre.
İki gün sonra koymalarına gerek kalmayacak yüksek ihtimalle.
Eve doğru gidebilirler yani. Çok problem değil. Sonuç olarak aynen LGD öyle. Bu performanslı olmaz. Bu podcast'i dinliyorsan hatta bunu bütün takıma dinlet. Çok kötü oynuyorsunuz ha. Haberiniz olsun. Bir sonraki maç. Unicorns of Love PSG Talon. B grubunun derbisi bana kalırsa bu maç.
Evet.
Ve bu maçtan Unicorns of Love şey çıktı. Galip çıktı. Bir an killere göz attım da bir yandan. 13-13 mü doğru mu görüyorum? Ben bu maçı izlemedim çünkü. 13-13 bitmiş abi maç. Çok kafa kafaya. İki direk dağılmış.
Hı-hı.
Bir tek Unicorns of Love'ın biraz kule farkı var. 11 kuleye 3 kule. Ama onun dışında çok başa baş bir maçmış. Ben bu maçı neden kaçırmışım acaba? Ben bu maçın bir tekrarını izleyeyim.
Ya bir yerden sonra o killer geldi. Yani hı-hı, şey,
çok
Swain
bir oyunmuş ya.
Ve Orianna kaç item aldıktan sonra oyun kapanmış gibi bir şey oldu. Birazcık daha, daha iyi teamfight oynadılar. No Man's çok iyi oynadı. Yani midde birkaç tane baskında ölmedi. Gayet solid bir performans ortaya koydu. Yani bu maçta da yine garip seçimler izledik. Yani daha doğrusu garip demeyelim de diğer takımlardan görmediğimiz seçimlere gitti Unicorns of Love. PSG tarafı yine klasik. Ekko set. Mid jungle ikilisiyle oynadı. Yani bu maç Nomads'in iyi performansıyla Unicorns of Love birazcık daha iyi bir performansla maçı tamamladı. Ve galibiyete ulaştı diyelim. Çok değinmemiz gereken çok da maçtık. Yani beklemediğimizde bir şey olmadı yani. Aha, genelde teamfightları oynayan takım kazandı diyelim.
Esin, aynen. Senin bu maç hakkında bir şey söylemek istediğin bir şey var mı? Ne dedim ben ya?
Bu maçta en son artık Unicorns of Love Nexus kulelerine dayandığını aslında Hanabi çok iyi bir hamle yapmıştı. Bütün takımı öldürdüler
tamam.
Yanlış hatırlamıyorsam.
Yes. Nexus'un çok az canı vardı.
Ona rağmen orada oyunu belki de çevirdiler diye düşününce yine çok basit bir hatayla oyunu kaybettiler. Kulenin altında savaşamadılar.
Yani D orada bayağı bir tabiri caizse intledi yani.
Gerçekten intledi. Hani şey de normal atak vurup hasar vurması gereken yerde hı-hı, ulti açtı, hı-hı, ve ultinin iki tane atışını da vuramadı. Bırakmak aynen zorunda kaldı.
Spikerler de buna değinmişti zaten maçta. Bir de şey, sanki birazcık iletişim kopukluğu vardı PSG'de. Bazı takım savaşlarında o kitle kontrollerini ardı arda kullanıp yani zincirleyemediler.
Anladım.
Yani burada Unicorns of Love gerçekten uzun süre oynayan bir takım olmanın avantajını sanki sağladı. Hem de draftları da yedi. Ve bir tarafta birazcık şey oldu. Talihsizlik diyelim yani. Tatsız. Ama hala şansları var ya PSG'nin, bir tane maç kaybettiler sonuçta Unicorns of Love'a. LGD'yi yendiler.
Yes. Ve şöyle bir şey var. Yani ilk gün performansların 2-0 olduğunu da düşünürsek çok muhtemel bir lose'du. Çünkü zaten kadrosunun yarısı yok. Kadrosu yarısı yok ve
Edikerileri koç.
Ha ya, Edikerileri koç. Çok normal aslında iletişimsizliği. Bu şey diyebiliriz buna. Geç gelmiş bir mağlubiyetle diyebiliriz. Umarım buradan bir ders çıkarırlar da bu gruptan çıkmayı bilirler. Yani büyük ihtimal zaten B grubundan hiç belli olmaz ama Unicorns of Love birinci çıkacak gibi geliyor. Talon ikinci bitirecek sanırım.
Bakalım. Bu bize yani çok kötü oldu bu arada.
Evet. Yani aslında tartışılır
bugün
orası.
Bugün kazansalar belki de Unicorns of Love'la karşılaşacaktık biz Best of 5 maçlarında.
Bence Talon'la karşılaşmak daha iyi ya. Sanki Unicorns of Love'ın böyle garip değişik seçimleri falan oluyor yani. Ters yakalanmamız muhtemel. PSG Talon'u birazcık daha standart.
PSG'nin hem standart okey ama aynı zamanda bir de şey açıkları var. Az önce bahsettiğimiz konuda da bir iletişim eksiklikleri olduğunu varsayarsam Unicorns of Love'a göre çok eksik bir takım var. Onlarla
bir de mid jungle'ın eline bakıyor. Bizim de mid jungle'ımız gerçekten yani bugün iki maçta tabii ufak tefek bireysel hataların dışında iyi oynadı bence. K Kako zaten güzel performans ortaya koydu. Bolu'nun da birkaç hatası vardı ama.
Bolu'nun Lulu performansı çok güzeldi. Ona birazdan değineceğiz zaten.
Aynen.
Bir sonraki maç. Team Liquid Legacy. Bu da çok zaten bariz bir oyundu. Team Liquid'in 16'ya 1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu maç hakkında konuşmak isteyen var mı? Yani karşıda Legacy var. Burada tek konuşulabilecek şey zaten Liquid.
Yani Legacy'nin bir Ziggs seçimi vardı 7 kereye.
Aynen.
O biraz Ziggs ve topta Sylas aldılar. O birazcık ilginç değinilmek gerekirse.
Garip.
Öyle de aslında erken aşamada kötü oynamadı Legacy ama bir yerde maç koptu. Yani Broxah'ın aldığı birkaç kili ve midde kurduğu baskıdan sonra sanki oyunda birazcık fark açılmaya başladı. Zaten olan fark açılmaya başladı. Zaten Team Liquid daha iyi olan bir takım.
Pikleri de daha birkaç iyi tane... karşıya göre baktığında zaten. Top'ta Impact Ornn oynuyor. Jungle'da Broxah Graves oynuyor. Otomatik olarak yani... 1-0 başladılar zaten piklerde. Bir de arada şey var. Tecrübe farkı da açılınca tabii. Legacy'nin çok bir şansı kalmıyor bu konuda.
Aynen öyle.
Esin?
Yok. Bilmiyorum. Söyleyeceğim çok bir şey yok ama draft farkı.
Çok büyük draft farkı.
Çok büyük draft farkı var. Zaten hani gerçekten draftta yenik başladılar. Ne bileyim Hecarim dururken.
Aslında kötü bir draft yok. Legacy'nin de.
Jarvan ve Sylas'ları. Yani.
Uygulayamadılar. Sylas Ornn'a karşı güçlü mesela. Orianna'ya karşı da Lucian güçlü.
Aslında karşıda Sylas'ın alabileceği çok güzel ultiler var ama.
Aynen.
Uygulayamadılar yani.
Ya, oyuncu farkı bence biraz burada devreye giriyor.
Ya evet biraz. Okey.
Yani söyleyeceğim pek bir şey yok.
Zaten yani 28 dakika bitmiş bir oyundan bahsediyoruz. Pub game'ler daha şey bitiyor, yavaş bitiyor. Supermassive evet. Mad Lions maçı. Ama ondan önce özür dilerim. Ints maçı var. Yanlış sıraya koymuşum. Supermassive Ints maçı. Supermassive'in 16'ya 2'lik ezici, yok edici, aşağılayıcı galibiyetiyle sonuçlandı.
Esin'le başlayalım ben.
Esin, top sende.
Şimdi, ben ilk önce Brezilya'nın bir dezavantajından bahsetmek istiyorum. Konuşmamı. Şimdi Brezilya, coğrafi açısından... Dur, güzel bir yere bağlayacağım.
Abi ben o şakayı yapacaktım, yapmadım. Gerçekten bunu söylüyorsun ya, gerçekten inanılmaz söyle.
Hayır, espri yapmayacağım. Gerçek bir şeyden bahsedeceğim.
Tamam.
Coğrafi açısından, diğer serverlardan çok fazla yüksek ping aldığı için diğer liglerden takımlarla scrim atamıyorlar.
Aha.
Bu yüzden bu adamlar performans düşüklüğü yaşıyor. Scrim atabilecekleri en yakın ülke Latin Amerika. Latin Amerika'daki oyuncular da zaten birazcık böyle 50-70 ping kabul edip Kuzey Amerika serverında oynuyorlar. Mesela bizim oyuncularımız nerede oynuyor? Batı serverında oynuyor. Öyle. Batı serverında oynamanın avantajı da batıdakilerle, Rusya'dakiler oyuncularla sürekli karşılaşıyorlar. Doğru. Ve onlara alışıyorlar.
Coğrafi olarak her yere erişimimiz var yani. East'te de erişimimiz
aynen
var.
Aynen öyle.
Her batıdayız.
Burada Brezilya'nın ulusal adamlar geliyor Worlds'e, tek MSI ve Worlds var sadece diğer oyuncularla kapışabilecekleri. Başka hiçbir şansları yok.
Aynen öyle.
Bunun dezavantajıyla çıktılar. Bir bunu söylemeliyim. Hı-hı. Bu maçta Armut mükemmel oynadı.
Aşırı iyiydi.
Bir dive, aşırı iyi oynadı.
Özellikle ya, o 5 kişilik dive.
Yemedi işte.
Leona'nın ultisinden attığı sidestep, sonra Leona'nın ultisinin arkasından gelen bütün skill'lere attığı W ile kaçması, sonra Bolu'nun Lulu ile attığı teleport, onuna verdiği kalkan. Hani o kadar güzel oynadılar ki orayı. Açıkçası Worlds'ün tarihine geçen hareketlerden birisidir diyebilirim. Zaten herkes çok şaşırdı. O Armut trend topic oldu. Shen trend topic oldu. Hecarim trend topic oldu. Lulu trend topic oldu. Brezilya'nın şeyine de baktım.
Ben bunu öngörmüştüm ama. Ben size dedim. Redbert dedim. Kötü support. Bu adam çok ölür dedim. Orada yine onun yüzünden bütün skill'leri kaçırdılar. Dive'i de onun yüzünden atamadılar. Adam trend topic oldu Brezilya'da.
Redbert'in...
Maç boyunca gördüğüm tek hatayı Bolulu yaptı. Erken atması gereken bir flash'ı çok geç atarak kulenin altında öldü. Onun dışında takım olarak neredeyse hiç hatasız oynadılar. Vallahi helal olsun.
O biraz herhalde E'sine güvendi ya Bodolu. Yani kalkanla kurtarabilirim, dive yemem belki diye düşündü herhalde. Ondan o dive yedi ama.
Bilmiyorum. Arada... Yani biraz özgüven sorunu yaşadı orada Bolulu. Yapmayabilirdi ama yaptı, ne oldu? Yine kazandık.
Redbert'in kötü supportluğundan bahsetmişken, Redbert'in Bolulu'ya attığı Flash Eli Genki hatırlıyor musunuz? Dedim ki bu maç zaten bitti burada. Yani çok çabaya gerek yok, anladın mı? Adamın attığı genke bak, gerçekten bronz bir oyunlarında böyle genk atılmıyor, anladın mı mide? Adam mide gitmiş. Öyle. Karşısında Lulu var. Flash E deniyor ya. Ve ya şeyden geliyor ya, yani side çalıdan geliyor, nehirden geliyor oraya.
Havada W yiyecek yani, E tutacak olsa bile yani yine boş yani bir hareket. Aslında rotasyonu güzel yaptılar. Mide üçlü bir baskın geldi de. Yes,
güzel. Bak düşünce güzeldi evet, ama uygulayışta Redbert patatese döndü, anladın mı?
Bir de Brezilya'nın öveceğim ve buna şaşıracağınız, gerçekten öveceğim. Çok ilginç bir yanı var. Çok iyi görüş alıyorlar. Maç boyunca yani her yerde görüşleri vardı. Kaybettikleri
pozisyonlarda bile. Şimdi ne? Bizim bot lane'imiz Senna, Nautilus, karşıda Jhin, Leon olduğu için Jhin Leon'un çoğu zaman ittirme avantajı var. Bu sefer Redbert daha kolay dolaşabiliyor map'te Snowflower'a göre. Nidalee de yine aynı şekilde. O yüzden daha iyi görüş aldılar ama ne kadar etkili olduğu tartışılır yani.
Okey. Yani gerçekten kusursuz bir performans. Bir de rakip biraz hafif. Bir tık. Grubun en zayıf rakiplerinden biri olduğu için bu konuda da çok yorum yapmamıza gerek yok ama bugün öyle bir maç vardı ki tüylerim diken diken izledim. Yani böyle bir maç yok. Biliyorsunuz Mad Lions'ımız var. Bahar'da LEC'te ya da eski ismiyle EULCS'te 3. bitirmiş. Yazı 4. bitirmiş. Taşaklı bir ekip tabiri caizse.
Evet.
Ve bu ekibi tokatlamayı başardık. 18'e 5'lik bir oyun içi skorla 29 dakikada Mad Lions'ı yendik. Yine mükemmel bir performans. Özellikle Armut'tan. Özellikle. Şu an 31 KDA'sı evet. Var galiba Armut'un bu arada iki maçta.
Evet, 31 KDA'sı var, doğru.
Kaka'nın 16 KDA'sı var bu maçta. Bir önceki maça bakmadım ama ya gerçekten kusursuz bir maç. Özellikle bu maçta değinmek istediğim tek bir şey var. Snowflower'ın Leona performansı bu arada.
Çok iyi oynadı. Yani çok şey iyi dedi oynadı. Redbert az önceki maç aldı. Oynayamadı. Ben bir göstereyim size nasıl oynanıyor dedi.
Al dedi, sana şey çekeyim ben. Tutorial çekeyim burada dedi.
Aynen. Ben birkaç pozisyonda dedim ki ulan ölecek herhalde. Ne yapıyor bu falan. 3-4 tane pozisyonda bak. Böyle oldum yani, dedim herhalde ölecek falan. Ondan baktım sonra... arkadan Armut geliyor. Bir yerden bir şeyler.
Oradan Kako healliyor. Oradan Senna healliyor. Tekrar full jump fight'a geri dönüyor zaten... falan böyle.
Bot lane'de bir Hikarim'i kestiğimiz pozisyon var. Aha. Yani Snowflower Leona ile yani 10 cana indi 3 kere. Oradan Kakao geldi. Yes. Nidalee ile heal attı işte. Can bastı dedim, heal demeyelim de. Zaytnot üstüne işte Q attı, ulti attı falan. Orada Hikarim'i de kestik onun üstüne. Yani support'a karşılık ormancı tabii kesteceğiniz bir
çok güzel takas.
Takas.
Ya ben...
müthiş maçtı yani.
Bu arada Kakao'nun başlangıcı da çok iyiydi. Armut'la beraber karşının Hekarim'in redini alıp 3 tane buff'la oyuna başlaması zaten çok büyük avantajdı. Bir de Shadow yine sağ olsun mala bağladı. Bir map'te bir buçuk dakika falan bomboş gezdi böyle. Bir sağa yürüdü. Bir nehire baktı. Bir çalının içindeki kurbağayı inceledi. Bir geri gitti. Bir jungle'ına girdi. Şunu mu alsam, bunu mu alsam. Ondan sonra bir Kakao'nun kuşlarını almaya çalıştı. Alamadı. Çok çok çok kötü performanslı yine Shadow'dan. Yani olayın arka planını bilmiyorum ama ben bir izleyici gözüyle baktığımda Shadow'un gerçekten benim övdüğüm ya da övmeye yeltendiğim Shadow olmadığını düşünüyorum artık. Esin, sen bu konuda ne düşünüyorsun maç hakkında genel olarak?
4. slot gereksiz diyorum. Yine vallahi boşuna geldi adamlar yani. Ne kazandılar? İnsi kazandılar bir tek.
Gereksiz değil de sanki 4. slotları biz olsak daha iyiydi onların yani. Yani yer değil. Onlar ihtiyaç. Biz LEC takımı olsak daha iyi gibi geldi.
Çok garip ya.
Hani bu maçta yine Armut mükemmel
çok
oynadı.
Çok iyi bu Kong'du.
Nidalee ile Kakao zaten artık imza şampiyonlarından birisi olmuştu. Çok iyi oynadı. Bolulu yine attığı ultiler. harikaydı. Zeitnot çok iyi oynadı. Snowflower zaten üstün bir Leona performansı çok gerçekleştirdi. Iyi. Harbi güneşin seçilmişi yani. Leona'nın bir repliği var oyun içerisinde güneşin seçilmişi diye. Gerçekten Snowflower güneşin seçilmişi. Bu kadar yani.
Ben Snowflower'ın 3 kere 10 candan döndüğünü hatırlıyorum. Fight'a böyle dümdüz yürüyor, anladın mı? Arkasına o kadar çok güveniyor ki. 5 kişinin arasında W'yu basıp dümdüz yürüyor. Daha E'si havalayken bir de ulti patlatıyor. Öyle bir parmak hızından bahsediyoruz. Çok garip fightlardı. Ben dedim ki Snowflower ne yapıyorsun diyemeden full canla fight'a geri dönüyordu Snowflower. Gerçekten mükemmel bir Leona performansıydı. Yani MVP aynen seçecek öyle olsam bu takımdaki herkesi seçerdim herhalde. Çok güzel performanstı.
Evet, ben Zaytno'da da çok beğendim. Mesela birkaç tane pozisyonda gerçekten çok iyi şey yaptı. Yani önde olan Armut olmasına rağmen Hecarim vesaire hep Zaytno'nun üstüne kaç evet pozisyonda fokuslandı. O Mordi ultisini falan attı. Çok iyi pozisyon aldı. Zaten bir tane son maçın sonuna doğru ultisiyle Baze'i bozdu. Baze atmasını aynen engelledi. Oradan alt taraftan inhibitörü aldılar. Yani bütün takımca çok iyi oynadık. İşte Bolalı'nın üstünde pressure vardı çok maçın İlk ve orta kısmında bir tane flash'ı kötü atmasının dışında gayet o baskıyı iyi göğüsledi. Yani birkaç tane güzel TP'si vardı bu arada o nehirdeki fightlara. Armut zaten müthiş. Yani bir Osman Ağa flank'i vardı bir tane pozisyonda, o fight'ı yenemedik ama.
Bir şey yani bu arada. Armut'un bak bir tane hatası vardı. O da oyunun sonundan ekstra TP atarken açıkta TP attı. Orada TP'sini bozdu. Oyun boyunca yaptığı tek hata oydu, anladın mı? O da hata.
Yani aslında orada da bozdu, şöyle oldu. Zaten bozmasa öbürleri yani bozmasa Morda base'e gidemeyecekti. Zaten aynen, bitireceklerdi.
Aynen. Bozsa aynı hoca çıkıyor her türlü.
Aynen. Evet, orası bir hata sayılabilir. Bir tane daha TP'sini bozdu yanlış hatırlamıyorsam. Ya da Int maçında olabilir. Int maçında da bir tane TP'sini şeyi bozdu. T'yi bozmuştu herhalde. Kaç tane ufak tefek hatası oldu. Gözükmedi o herhalde şeyde, oyunda.
Olabilir. Evet evet, T'yi bozdu Renekton'la.
Ya ultisini bozdu ya TP'sini bozdu, hatırlamıyorum hangisi oldu ama.
Peki başka bir sorun var dikkatimi çeken. Supermassive'in biliyorsunuz objektifleri almasıyla ne güçlü yanlarından biri sürekli objektif alması. Yani Drake'leri early game'de bırakmaması. Bu oyunda mesela Supermassive 29 dakikalık oyunda 2 tane Drake almış. Karşıda bir tane Drake bırakmış. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Benim çok şey ne diyeyim? Çok ilgimi çekti aslında.
Ben açıkçası burada ilk Dragon'u bıraktıklarında dedim. Pardon, ilk Ejder'i bıraktıklarında dedim ki herhalde ikinciyi de bırakacaklar. Sonra 4 tane birden alacaklar. Hı hı. Ama maç o kadar hızlı gidiyordu ki hani takım savaşı yapmaktan objektiflere pek odaklanamadılar açıkçası. Zaten hızlı savaş yapmaları da onlara galibiyet getirdi. Bu da 29 dakika sürmüş kısa aynen bir maçtı öyle yani.
Bu şey dışarı bu arada.
Vakit yok. Ejder almaya vakit yok. Adamlar kalmış devamlı. Haritanın her yerinde savaşıyor. Çin'e döndü o oyun yine yani.
Onu diyecektim. Bu şeyde var mıdır ya? Oracle's Elixir'e gelmiş midir? En hızlı oyunlar ortalaması gelmiştir büyük ihtimal. Ona bir bakmak lazım. En hızlı oyun neydi mesela bu turnuvada şu ana kadar?
Bundan erken bir tane vardı sanki bir tane.
Şey var, 28 dakikalık bir maç var işte bugün, Liquid maçı. O daha aha şey, ama ondan önce var mı daha kısa bilmiyorum. Bakarız
belki, belki olabilir 28'den de. Yani hatta bu maç bir tane Herald aldığımız için galiba biz botta bir tane ejderi verdik. Zaten ben daha önce istatistikleri incelemiştim gruptaki ekiplerin. Supermassive en çok Herald ve en çok ejder alan maç başına takım. Süper, çok şaşırtmadı beni açıkçası. Evet. Aynen.
Yani TCL'de de aynı performansları vardı zaten. Bu arada söyleyeyim, 28-31 ile en hızlı maç, evet ve yo 28-31 ile en hızlı maç V3 Unicorns of Love maçıymış.
Demek ki saniye farkından.
Evet bugün bugün oynandı işte. O da.
Ya genel olarak ama Supermassive'in de oyunları kısa sürüyor. Bunu tabii turnuva sonunda elenmeyiz de inşallah, ne bileyim gruplardan da çıkarız da istatistik olarak yayınlarlar ortalama kaç dakika oyun bitirdiğimizi merak ediyorum ben.
Kurduğumuz komp biraz daha late yatırımda gibi. Mint'te Azir, işte bot lane'de Senna. Aynen ama öyle. O kadar erken üstünlüğü kurduk ki yani beklenenden de erken bitti. Supermassive dedi ki yani siz LAC'de oynamayı hak etmiyorsunuz.
Hadi bize savun slotu, yer değiştirelim.
Oyuncu bazında da hak etmiyorsunuz. Takım olarak da hak etmiyorsunuz. Yani alın size, LoL böyle oynanır dedi resmen yani. Bize de gururlandırdı astık bayrakları yani.
Bir sonraki maçı bu arada pazartesi değil mi Supermassive'in? İki
evet,
maçı da. Pazar.
Evet. İki maçı da pazartesi. Pazartesi çok önemli bir gün bizim için.
Kuvvetle oynuyoruz.
İnşallah pazartesiye de güzel başlarız ya.
Bu performansı sürdürürlerse Liquid karşısında çok ciddi bir şansımız olduğunu düşünüyorum.
Günün ilk maçı bu arada, pazartesi günün saat 11'de.
Öyle şimdilik mi? Açılış maçımız. Bir sonraki de 2'deydi galiba, yanlış mı hatırlıyorum?
Bir sonraki maçımız da 2'de, son maç.
Ben buradan en azından 3'e 1'lik şeyle çıkacağımızı düşünüyorum. İkinci olacağız
sanki
ihtimalle.
Sanki ilk 2'yi garantiledik gibi geliyor
evet,
bana.
Evet evet evet. Yani Legacy ile Int zaten bu saatten sonra contender değil bu grup için.
Int zaten sonuculuğu garantiledi gibi bir şey. Legacy işte bizi yenmezse iyi olur.
Yani tadımız kaçmasın Okyanusya.
Int'in de zaten son bir maçı kaldı sanırım. O da Liquid'ti.
Yani kazanamaz. 0-4 ile evine gidecek Int buradan Brezilya'ya ilk uçakla.
Aynen. Ama bence Brezilya fanları çok yükleniyor Brezilya takımlarına. Bu kadar da şey, kolaysa çıkın siz oynayın derler insana yani.
Peki çok kritik bir soru sorayım mı?
Sor.
Dedi ya Esin, Brezilya takımlarının bir problemi var. Scrim atabilecekleri takım yok Pink'ten dolayı dedi. Riot Games sizce de bunu nasıl çözebilir? Var mı bir fikriniz?
Güzel yok. Soru. Yok.
Bunu size değil Riot Games'e sormam lazımdı galiba.
Yani... İşte bu teknoloji gelişmesiyle 5G falan filan ping azalıyor. Yani teknoloji geliştikçe bu tarz etkiler oluyor tabii de ne kadar ne kadar düşürebilirler pingi teknolojinin gelişmesiyle tartışma konusu. O kadar ya, teknolojik bilgim yok.
Riot'la alakalı değil ki, operatörlerle alakalı.
Ya yine 100, tamam, 100'ün üzerinde kalacakları kesin de.
Şöyle olabilir. Genelde scrimler şöyle atılır diyebiliyorum. İlk önce bir takımın sunucusunda, sonra diğer takımın sunucusunda.
Ben bunu bilmiyordum mesela.
Sanırım böyle bir şey var, yanlış bilmiyorsam. Sallıyor da olabilirim, emin değilim.
Ama yani...
Belki bazı NA takımlarını ikna ederlerse bu konuda. Olabilir. Hani ilk önce siz pingle oynayın, sonra biz pingle oynayalım şeklinde. Belki anca öyle ama... Şöyle olabilir, teknoloji eğer gelişir de gerçekten çok yüksek hızlı internet elde etmeye başlarsak turnuva sunucularında scrim atılabilir.
Anladım. Herkes
okay. Farklı çünkü.
Yes. Valla bana sorarsan Amerika'ya da atsalar çok bir şey değişmez. LCS takımları da öyle müthiş oynamıyorlar.
Ezmeyeceğiz
yani.
Dedik. Ezmeyeceğiz dedik.
Ağzına sıçtın.
Yani mesela OPL'in de bilmiyorum LPL'le scrim atma şansı oluyor mu Okyanusya takım temsilcisinin, yani Okyanusya liginin. Ama onlar mesela daha sanki iyi oynuyorlar gibi her ya, sene Brezilya'ya karşı.
Benim Kuzey Amerika, Latin Amerika konusunda şöyle bir deneyimim var. Ben Kanada'dayken arada Dota'yı mesela Peru'da oynuyordum. Fantasy. Normalde 17 ping falan alıyordum. North America West Server'ına bağlandığımda. Ama Peru'da oynadığımda mesela 120-150 arasında oynuyordum.
Ya bu arada NA serverlarında bile LCS takımlarının NA içerisindeki dağılımı ne bilmiyorum ama serverlar arasında bazen 60-70 pingle falan oynadıkları oluyor galiba. Doğru, ya da oyuncuların solo queue'da.
Aynen, doğu ile batı arasında ping farkı çok yüksek çünkü.
Tabii canım, bayağı fazla yani mesafe.
Şey, Luger Amerika'da oynuyordu işte 150 pingle.
Ha, şey işte Eastern'a bağlanırsan buradan 140-150 ile oynayabiliyorsun mesela. Aynı mesafe zaten. Oranın East ile Brezilya arasında oynarsan da aynı mesafe. Ha, burası.
Belki
orası.
Brezilya atıyordur ya LCS takımlarıyla.
Evet, soralım hemen.
Ama Reji'den isteyelim o verileri.
Bir Brezilya SMS. Okey.
Reji getir verileri, bakalım nasılız. Doğru mu söylüyor?
Bir programın daha sonuna geldik. Eksiyiz ama açığımızı kapattık. 3 kişi de yapabiliyoruz. Bediran, sana ihtiyacım...
Ayıp oldu.
Buraya kadar dinlemez Bediran, sal. Şaka yapıyoruz Bediran, Nazlı. İkinizi de seviyoruz. Problem yok. Okey. Invade Esports ve 836 Crew ortaklığıyla hazırlanan Kozmik Sezgi'nin 3. bölümünün sonuna geldik. Tekrar sponsorlarımız Pizza Lokale, BinoGame'e ve Hollywood.com.tr'ye çok teşekkür ederiz. Çekiliş sonuçlarımızı açıkladık. Bu bölümü duyurduğumuz tweet'in altına da zaten tagleyeceğiz. Aynı zamanda eğer diyorsanız ki Şike var, Mike var. Bir de online çekilişyap.com'dan çekiliş linkini de bırakacağız. Oturup inceleyebilirsiniz kimler katılmış, kimler katılmamış, kime çıkmış. Sizi seviyoruz. Bizi nereden takip edeceğinizi biliyorsunuz artık. Twitter.com/InvadeEsports, E'ler ortak. twitter.com/836crew, Spotify'da 836 podcast, YouTube'da invade yazıp yanına bir de kozmik sezgi yazarsanız çok daha rahat bulursunuz. Sizi çok seviyoruz. Sağlıkla kalın. Görüşürüz.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.